Herkese merhabalar efendim. Türkiye'de en çok dinlenen 5 podcast'tan birisindesiniz.
Akademik Link Podcast'a hoş geldiniz.
Bir şey diyeceğim, benim inanılmaz götüm kalktı. Şu an YÖK'e falan bunu yazmak istiyorum. Doçentim ama ilk 5'te dinle podcast var bizde.
Profesörlüğünüze ekstra puan vermeliler bunun için.
Ya hakikaten inanamıyorum ya. Arabada çektiğimiz bu hani gayet ses kalitesinin bile düşük oldu bu podcast'ın bu kadar dinleniyor olması. Türkiye için umut verici. Öyle kalkmış, anladın mı? Ama bugünkü konumuz yine çok ilginç konulardan bir tanesi. Gecenin vakti uyudun mu diye mesaj atan insanlar niye atıyorlar bu mesajları? Flörtün bilimini masaya yatıracağız efendim.
Hadi yatıralım. Peki hocam, ben sorayım ilk önce. Neden flört ederiz sizce?
Ama böyle sormayacaktın.
Tamam hocam, siz nasıl flört ediyorsunuz bir anlatsanıza bize. Şöyle kameraya karşı yaparsanız flört taktiklerinizi görebiliriz.
Ya şimdi burada tabii neden flört ederiz sorusu aslında temelde baktığımızda şuna dönüyor. İnsan üremek istiyor içgüdüsel olarak. Üremek için eşini bulmak istiyor. Bunu bulabilmek için de gitgide modernleşen dünyada artık işler değişiyor. Eski zamanlarda buna gerek yoktu. Alıyordun, götürüyordun. Şapaşup yapıyordun. Şimdi öyle değil. Dolayısıyla bu flörtle aslında en iyi nesli yetiştirebileceğinin kararını vermeye çalışıyorsun. İçgüdüsel olarak bir nevi. Temelde bu.
Aslında 2004 yılında Amerika'da yapılan bir araştırmada araştırmacılar bunu soruyor. Ya insanlar neden bu kadar çok flörtöz davranış sergileme eğilimi gerçekleşiyor? Çünkü sadece hoşlandığınız kişi değil. Bazen öylesine bir ortamda sırf hani oradaki vibe'ı yükseltebilmek amacıyla bile flört yapabiliyorsunuz. Ve yapılan araştırma sonucunda 6 tane ana etmen sıralanıyor. Neden flört ettiğimize ilişkin. Birincisi tıpkı sizin dediğiniz gibi olay seks yani. Gerçekten direkt araştırmacılar şunu açıklamış, yani yazdıkları şeyde yatağa götürmek için karşıdaki kişiyi devamlı olarak flört davranışı sergileme eğilimi gösteriyoruz. İkincisi eğlence. Biz flörtü bir eğlenme aracı, bir iletişim aracı olarak da görebiliyoruz. Bulunduğumuz ortamda güzel vakit geçirmek için. Üçüncüsü keşfetme.
Yani o ne ya? Christoph Kolomb lan bu.
Hayır şöyle.
Ya abidik abidik gibi şeyler okumuşsun.
Ya mesela şöyle düşünün hocam. Mesela yalnız olduğunuz bir dönemde tamam. Ya acaba uzun dönemli bir ilişki yapsam nasıl olur? Düşüncesi bizi başka insanlarla flört etmeye itiyor.
Allah Allah, tamam.
Gidiyoruz, flörtleşiyoruz, bakıyoruz ilişki bize uygun mu? Aa değil ya, ben devam edeyim deyip atlayabiliyoruz bunu. Dördüncüsü mevcut ilişkiyi güçlendirme hali. Yani birinden hoşlandığınızda yani sonuçta partnerinizle de bunu yapabiliyorsunuz. İlla
kendi partnerin flörtleşme.
Evet.
Tamam.
Böyle bir şey de var. Bunun dışında beşincisi karşı tarafın özgüvenini yükseltmeye çalışmak için.
Bir insan yani, niye flört yapsın ya?
Çünkü özgeci davranışı yüksek olan insanlar karşısındaki kadın kendini ya da erkek iyi hissetsin diye.
Sevgili erkekler, sevgili kadınlar. Şimdi diyeceksiniz ki aldattınız eşinizi, başkası flört yapsa dediniz ki, diyeceksiniz ki bu beşinci madde Akademik Link'te dinlemiştim. Bilimsel olarak ben çok özgeci bir insan olduğum için, yani başkalarını düşündüğüm için o kişinin kendisini daha iyi hissetmesi için flörtöz davrandığımı bu mu?
Evet ama şimdi şöyle düşün, siz onun kendisini iyi hissettirdikçe o da sizinle flörtleşiyor. Bu karşılıklı bir ilişki.
Tamam. Ya buna şimdi kabul eder mi? Murat gelip sana böyle dese. Azalcığım,
evet,
ben başkasına...
Mesela ben bazen çok çirkin makyaj yapıyorum. Eşim sırf flörtleşmek için diyor ki çok güzel
oldu. Sen değil,
olmuş.
Başkasına yapıyor bunu. Çok özgeci olduğu için başkasına flörtleşe...
O konuya da değineceğim hocam. Bak sinirlendim şu anda.
Hayır, gerçekten çünkü anlattığın o.
Hayır, olay çünkü ama hocam şöyle bir şey var, araştırmalarda öne çıkan flörtleşme dediğimiz davranış günlük hayatımızda farklı birçok insana yapıyoruz. Yani illa böyle bir şey uyandırması gerek
şey
yok.
Değil, karşı iki cinsin değil de bazı başlarına, tamam güzel.
Sonuncusu ise flörtleşme nedeni araçsal nedenler olarak karşımıza çıkıyor. Birine bir istediğimizi yaptırma, kendi çıkarımız
bunu
için.
Çakal kadınlar çok yaparlar. Bazı erkekler de çok net...
Erkekler de yapıyor.
Erkekler de yapıyordur, doğrucu. Ben erkek olduğum için şimdi erkeğin bana yapıp yapmadığını bilmiyor. Kadınları biliyorum. Ben nereden biliyorum? Hani çakal kadın böyle sizde bir şey fark etti mi şey yapar. Gidip böyle sizi kullanmak için böyle flörtöz tavırlarla işini yaptırmaya çalışır. Çok fazladır. Bizim geçenlerde bir arkadaşımıza öyle bir tane kadın Kromba Alfa baktırdı. İstatistikler bir analiz bu arada. Hocamız çok iyi bilir. Kız bunu alıyor eve götürüyor. Kromba Alfa'sına baktırttırıyor gerçekten. 0.70
hani,
üzeri çıkıyor.
Koleksiyonunun yerine Kromba Alfa mı aldı burada?
Verisi varmış. Verisinde o analizi yapmayı bile bilmiyor kız. Bir de hoca bu. Alıyor eve götürüyor bizim o hocayı. Kromba Alfa'sına baktırıyor. 0.70 diye de bir threshold değeri var. Onun üzerinde çıkıyor. Onu buluyor bizim hoca. O zaman gönderiyor. Çok iyi değil mi?
Başarılı bence.
Aa, çok iyi.
Bir de şimdi flörtleşme nedenleri yanı sıra aynı zamanda herkesin kendine özgü bir flörtleşme stili de var yani. Bu noktada 2015 yılında yapılan bir araştırmaya 5200 katılımcı katılıyor ve burada 4 ayrı flört çeşidi ortaya çıkartılıyor en yaygın paternlerde. Biri fiziksel flört, böyle hani saçını çekersiniz, sataşırsınız falan, ilkokul muhabbetine yakın bir şekilde temas içeriyor bu flörtte. İkincisi geleneksel flört, hani erkek açılsın, kız beklesin, erkek devamlı peşinden koşsun anlayışının olduğu, temasın az olduğu flörtler. Hani mahalle büceye falan götürürsünüz, işte olay bundan ibaret. Samimi flört üçüncü türümüz hocam. Burada da içten böyle duygusal, yani karşı tarafla eğer duygusal bir şey hissediyorsanız bunu yapıyorsunuz. Genellikle samimi flört sergileyen kişiler de başka insanlara flörtleşme eğilimi göstermiyor. Sadece duygusal bağı olduğu kişilere flört davranışı sergileniyor. Dördüncüsü de oyuncu flörtü. En yaygın flörtlerden birisi. Kişi bunu güzel vakit geçirmek için yapıyor. Herkese yapıyor. Herkese mavi boncuk dağıtma içeriyor bu burada. Bir nevi etkileşim aracı olarak görülüyor. Ve her flört tarzının da flörtün sonucuna ulaşmayla ilgili etkenleri var.
Hangisi daha sonuca ulaşıcıymış?
Şöyle bir şey, fiziksel, samimi ve oyuncu tarzı flörtleşmeler geleneksel flörtleşmeden tabii ki daha başarılı.
Muhallebice yani, gidenler yandılar.
Bununla birlikte fiziksel ve samimi flörtlerin sonucu genellikle uzun süreli duygusal ilişkiye bağlanıyor. Yani devamında paketleniyorsun.
Yani böyle yaklaşım yapamazsın. 70 milyon bizi dinliyor. İlk 5'te izlemiş miydim?
Mesela hocam şöyle de bir şey var. Kadın ve erkekler bu flört tarzlarında farklı eğilimler gösteriyor. Kadınlar daha çok böyle oyuncu tarzı dışındaki flört türlerine eğilimli. Yani kadınlar çıkar için flörtleşmiyorlar. Genellikle duygusal bir ilişki için geleneksel, fiziksel ve samimiyi tercih ediyorlar.
Kusura bakma, o da bir çıkar. Şimdi burada kadınları savunmayalım lütfen.
Neresi çıkar ya?
Uzun vadeli ilişki de bir çıkar.
Ya uzun vadeli bir çıkar, kısa vadeli de iyidir diye düşünüyorum.
O değişir durumdan. Kimileri uzun vadeli yatırımcıdır benim gibi. Ereğiyle yatırır. Kimileri kısa vadeli kontrolmatik alır. Bak, borsa oynayanlar biliyor. Bu arada bak, bunları anlatıyorsun da ben şimdi kendimi düşünüyorum. Flörtöş yıllarımı. Flörtöş. Biz o zaman böyle bir şey yoktu. Ben hatırlıyorum mesela, biz kız arkadaşımızı falan şeye götürüyordum ben öpüşmek için.
Winnie
Winnie the Pooh izlemeye gidiyordum. Bak yemin ediyorum. Lise yıllarımda ben sürekli Winnie the Pooh izledim. Ben bütün seriyi bitiyorum. O Captain Tiger var ya, hep ona ayıp ediyorlar.
Şunu ayırt edemiyorsun ama. Bu flörtleşme değil, bu abazalık.
Olur mu abazalık kızım? Uzun vadeli yatırım. Ve bak, ben hatırlıyorum o yıllarda bir kere kız arkadaşımla eve gittik. Heyecanlı. Bir dakika ona. Ama bak yemin ediyorum, eve gittik. Ciddi söylüyorum, sabah kuşağında Şirin'den Millet saçma sapan şeyler izliyoruz. Babam geldi.
Ama bak, o da katıldı. Hep birlikte Şirinler izliyoruz.
Ya dur. Ya o kadar iğrenç bile yapamazsın. Ulan kapıyı da kilitlemiştim. Tabii anahtarı soktu, açamadı. Yani belli ki oğlum ergenliğinde bir şey yapmaya çalışıyordu. Dondon kapıya vuruyor, şey yapıyor, gidiyor tekmeliyor. Garip hareketler babamda. Abi daha kötüsünü anlatayım. Sonra şimdi ben korktum tabii. Sonra dışarı baktım, babam yanında birisiyle geliyor. Aha dedim, çilingirle geliyor. Bak o an hiç unutmuyorum. Yatağın altına girmeye çalıştım ben korkuda. Kız hiç unutma, böyle eğildi, ne yapıyorsun peçete dedi çok cool bir şekilde. Biz iki medeni insanız lan dedi. 12 yaşında iki medeni. Lise 2 miyiz neyiz? Abi ben bir utandım. Bu bende bir böyle travma oldu. Bir psikolojim bir bozdu. Nasıl kurtuldun peki?
Nasıl?
O zaman evimdeki psikolog yoktu. Nasıl bağladım? Çok iyi bağladım
çok
ya.
İyiydi.
Yemin ediyorum çok iyi
gerçekten
bağladım. Ya sponsorların hepsi bize müthiş paralar vermesi gerek. Evet efendim, bu bölümümüzün sponsoru da evimdeki psikolog yine. Geçen sefer iki bölüm önce yine ilk sponsorumuz olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümde de bize desteklerini devam ettiriyorlar. Ama birkaç güzel kampanyaları var. Hızlıca onlardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz zaten akademik 15 koduyla eğer giriş yaparsanız %15 indirimli seans alıyorsunuz. İnanılır gibi değil. Kimsenin yapmadığı kampanya bizde. Kimsenin akademik 15 kodu yok bu arada. Sadece bizde var. Ama aynı zamanda evimdeki psikologun şöyle de güzel bir tane yeni uygulaması var hocam. İlk kez ziyaret eden ve seans ulaştıran her bir kullanıcı sizin referansınızla bunu yapıyorsa 50 liralık size bir bakiye kazandırıyor. Yani tam bizim gibi fakir beleşçiler için muazzam bir ortam. Etrafınızda insanlar varsa onlara referans gösteriyorlar sizi. Göstererek şey yapıyorlar. Her birinden 50 lira kazanıyorsunuz. Dolayısıyla eğer 200 kişi yaparsa sizin referansınızla
ek gelir elde etmiş olursunuz.
Ama güzel bir hükümet hakikaten.
Bence de güzel.
Referansla şey yapmak, hem evdeki psikoloğun işine yarıyor, hem de senin işine yarıyor. Bir de bizden %15 indirim kodu aldın. Yemin ediyorum bedavaya psikolojik tedavi alıyorsun. Böyle bir tedavi olamaz.
Ve gerçekten uygulama gerçekten çok kaliteli ve aynı zamanda deprem sürecindeki bu süreçten yara alan vatandaşlarımız için çok güzel opsiyonlar sunuyorlar.
Askıda terapi uygulama var. Biz zaten lafını buradayız. Kesiyorum. Sponsor olunca birbirimizin lafını çok bölmüyor muyuz?
Ben daha çok seviyorum sponsoru.
İşin şakası bir yan hakikaten. Biliyorsunuz biz zaten pilot bir şeyle çalışmıyoruz sponsora. Sadece inandıklarımızı söylüyoruz. Evimdeki psikoloğun bu uygulama da çok güzel. Yani bu ticari kısmı değil. Bir de aynı zamanda askıda terapiyle de depremzede de tamamen ücretsiz bir şekilde psikolojik terapileri almanı sağlıyorlar. Bu açıdan da kendilerine hem teşekkür etmiş olalım hem de bizi destekleri için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilk sponsorumuzdu ve büyük ihtimalle son sponsorumuzdu. Daha sponsor alamadık. Ya çünkü ilk ondakiler her gün sponsor, biz 40 yılın başı falan. Onda da acıyorlar bize. Sponsor arıyormuşsun hocam falan. Arıyoruz. Dolayısıyla o zaman evimdeki psikolog olmadığı için bak konuya nasıl geri dönüyorum. Ben psikolojik gerçek, bak samimi söylüyorum, tedavi olamadım. Bugün evliyim. Hala babam gelecek diye korkuyorum eve. Gerçek.
İstemsiz bugün... şekilde yatağın altını boş bırakıyorum. Belki lazım olur, oraya saklanırım diye.
Ama bak yemin ediyorum, şaka bir yana, kızın o bana bakışını ve ne yapıyorsun Behçet işini, o sakin sezonu hiç unutmadım. Bu arada yanında geldiği de şey değilmiş babamın. Yıllar sonra sordum, baba diyeyim, niye böyle bir salaklık yaptın? Yani ergen çocuğum var, yapılır mı? O da yok dedi ya, ben evde bir şey unutmuştum dedi.
Allah'ın sizlerle alakası.
Arkadaşla geldi sonra, çiringiyle geldim dedim. Yok o çiringir değildi. Arkadaşım dedi, ben bir daha deneyeyim diye de gidim. Yoksa seni rahatsız etme gibi bir şeyim yoktu falan dedi, ama bende bayağı bir travma oldu.
Tabii. Kötü bir durum hocam.
Sağ ol, Allah razı olsun.
Ama sizin işte bu travmanızı atlatmak için eğer tabii ki evimdeki psikologdan da faydalanabilirsiniz indirim kodumuzla. Ama aynı zamanda çeşitli bilimsel şeyler de var. Yani flörtleşmede biraz daha başarılı olabilmek ve istediğim şeyi elde edebilmek için ne gibi taktikler uygulayabiliriz? Mesela şimdi flörtleşme her zaman samimi olduğumuz bir ortamda olmuyor. Kamusal bir alanda da olabilir. Mesela alışveriş merkezinde bir kız gördünüz ve buna bir şekilde temas kurmaya çalışıyorsunuz. Bu noktalarda araştırmacılar şuna bakıyor. Erkekler kamusal alan, ya kamusaldan kastım işte kalabalık ortamlarda bir kadınla flörtleşirken hangi kadınlara yönelmeli diye bakıyorlar. Ve çalışmada şöyle bir şey oluyor. 52 tane erkeğe farklı farklı kadınlarla numarasını aldırmak için uğraştırıyorlar.
Sürekli. Oyun teorisinde de böyle bir şey vardı bu arada.
Gerçekten.
Tabii de oyun teorisinde böyle bir yol var. Kadını tavlama olasılığını nasıl arttırabilirsin temel itibariyle? Erkeğin kafa buna çalıştığı için teoriyi...
Ne buluyorlar orada?
Yürüyeceksin hepsine. Nefes alsın yeter, bunu buluyorlar. Ne bulacak lan bizde?
Bu çalışmada da şunu buluyorlar. Bu tarz alanlarda daha çok gülümseyen, konuşurken göz kontağı kuran kadınlarla flörtleşmeye başlatmada daha başarılı oluyorsunuz. Bu kişiler size dönüt verebiliyorlar. Ama aşırı şık giyimli kadınlarla flörtleşme engel teşkil ediyor. Kadınlar sizinle o andaki o giyim, kuşam hareketlerine yansıyor ve sizinle iletişim kurmamaya başlıyor.
Lan çok ilginç. Benim bir arkadaşım vardı. Mesela erkek tavlamak için dışarı çıktığında en şık kıyafetlerini giyiyordu. Kadınlar çoğunlukla bunu yapar. Bu demek ki azaltıyor olasılığı.
Evet, ama erkeğin de bu noktada şeyini kırıyor aslında. Özgüvenli. O kadar şık olmanız.
Bu bence birçok erkek bunu yaşıyor. Hani kadın çok şık giyinip böyle havalı havalı durunca birçok erkek şey yapıyor ve ben şöyle bir çalışma biliyorum. Özellikle bizim gibi muhafazakar ülkelerde bu çok şık, çok havalı kadınlara birçok erkek yaklaşamadı ve daha ortalama ya da en az o kadar şık özen gösterme yaklaştığı için kadınlarda çok güzel kadınlara tavlama olasılığı daha fazla olabiliyor bazı durumlarda.
Ben gene bak bunu destekleyecek şekilde şöyle bir şey buldum. Özellikle lüks markalar kullanmayla ilgili şöyle bir şey, kadınlarda da aynı algı var. Bir erkeğin yanında lüks markalar giyen bir kadın gördüklerinde o erkekle flörtleşme potansiyelleri düşüyor. Çünkü kadınlar bunu şöyle açıklıyor. Eğer o erkek yanındaki kadına lüks markalar alıyorsa ona değer veriyordur ve yatırım yaptığı için o kadına benimle birlikte olma olasılığı daha düşük diye düşünüyorlar. Yani kısa süreli bir takılma olur diye yaklaşmıyorlar o erkeğe. Yani yanınızdaki kadının giyiniş tarzı da sizinle başkalarının flörtleşmesini etkiliyor.
Bu arada aklıma ne geldi? Az önce evdeki psikoloğa durduk ama link var aşağıda, linkten. Ya yemin de böyle sponsor yapamayız ya. Aşağıdaki linkten giderseniz bizim referansla gidiyoruz, biz daha şey oluyor. Onu da belirteyim. Ben size son anlatımı da dinlemedim o yüzden. Kafam sponsora kaydı ya, of. Öyle yani.
Flörtleşme ile ilgili diğer enteresan, size kolaylık sağlayacak bir şey de aslında yemek yeme davranışı ile ilgili. Şimdi her zaman şöyle bir söz vardır. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Aslında araştırmalar şunu gösteriyor. Kadının kalbine aynen giden yol da midesinden geçiyor.
İnsanın kalbine giden yol o zaman midesinden geçer. Evet. Kadın erkek ayrım yapmaya gerek yok.
Yok. 2015 yılında Amerika'da yapılan bir araştırmada eğer kadınlar iki gruba bölüyorlar kadınları. Aynı erkekler önce karnı aç olan kadınlarla Ya aynı kadınlar aynı erkeklerle iki sefer buluşuyor.
Tamam çok güzel.
Biri açken buluşuyorlar. Bir o zaman hiçbir şekilde kadın flörtleşmek istemiyor. Çünkü aç yani aklında adam yok. Ama kadın tok olduğunda flörtleşme süresi hem uzuyor hem de ikinci randevuyu alabiliyorlar.
Burada hemen bir şey diyeceğim. Hawthorne deneyleri olması gerek. Deneyin ismini yanlış söylüyor olabilirim. Yanlış söylüyorsam yanlış söylüyorum. Dur doğrusuna bakabiliriz ama bu şöyle bir şey. Açlık deneyleri yapıyorlar insanlara. Uzun süre açlık bırakıyorlar. İnsanın ilk giden güdüsü ne biliyor musun? Aç kalmaya başladığında. Korkuma. İlk önce cinsellik güdüsü gidiyor bu arada. İlk. Erkekler şey söylüyorlar. Artık hiçbir cinsel isteğim kalmadı. Sıfırlandı diyorlar. O deneyler çok ilginçti bu arada. Hawthorne olması gerek. Yanlışım varsa aşağıya yazacağız açıklamalara. Hemen evimdeki psikoloğun linkinin yanına. oradan bakın. Gerçekten çok ilginç. İnsanlar uzun süre aç bıraktıkları bir deney var.
Aslında hocam Hawthorne deneyleri dediniz. Hawthorne deneyleri genellikle iş ortamındaki performansı arttırmaya yönelik olarak başlatılan bir
deney.
Ama bu tarz aç bırakma veya onlara farklı şekilde ürünler alıp sevdiği yiyecekleri alıp da bakıyorlar. Hı. Ben burada sizin bu iş ortamından devam etmek istiyorum. Mesela hani iş ortamında da flörtleşme davranışları oldukça yaygın bir şey. Çünkü günümüzün çoğunu iş ortamında geliştiriyoruz. Araştırmacılar şuna bakıyor. İş ortamında flörtleşme süreci nasıl etkiliyor diye şunu ortaya çıkıyor. Bir kere iş ortamında yaptığınız flörtleşmeler performansınızı arttırıyor. İş stresinizi azaltıyor. Yani orada yaşayacağınız olumsuzluklarla daha kolay başa çıkmanıza imkan sağlar.
Birçok iş yeri de bunu yasaklar temelde ama şöyle bir durum var. O da bir gerçek şimdi. Flörtleşme öyle bir flörtü konuştuğumuz için, aşkı uzun süreli ilişkiyi konuşmadığımız için kısa süreli dönemlerde insanın her türlü performansı atıyor. Enerjisi atıyor, uykusu gelmiyor. Ama o iş uzun vadeye gelince iş performansını da genelde düşürdüğünü ben en azından yapılan çalışmalarda biliyorum. Çünkü tartışman oraya yansıyor. Sürekli evde gördüğün insanı orada görüyorsun. Belli bir süre sonra bu çekilmez hale getiriyor.
Bu genelde yani araştırmada flörtle ilgili alınan davranışlar böyle kısa süreli. Mesela giderken yanından geçerken şakalaşma. Bugün çok güzel olmuşsun deme gibi. Ufak tefek hani damdun yürümeyi içermiyor işin aslında hani fiziksel olarak da. Bunun dışında aslında flörtleşme bizim sağlığımız açısından da oldukça pozitif katkılara sahip. Mesela özgüvenin arttırması zaten bilinen bir şey. Evet. Bunun yanı sıra iletişim becerilerinizi geliştiriyor. Ne kadar çok flörtleşme eğilimi gösterirseniz başka insanlarla da iletişim kurarken artık önünüzdeki bariyerlerin azalmaya başladığını görüyoruz ve sizin çekici hissetmenizi sağlayarak özgüveninizin daha çok yükselmesi.
Özgüven çok hızlı arttıran bir şey. Evet. Hakikaten. Bana bazen Instagram'dan yazıyorlar. Ne mal adamsın diye. Gerçekten şimdi öyle bir dünya var ki biliyorsunuz. Yazıyor bazen. Onu görünce insan ister istemez kendi kendine bir şey oluyor. Anladın mı? Özgüvenin artıyor hakikaten. Sonra Cende iki tane lafı bir yapıştırıyor bana. Geçiyor. Çok uzun sürmüyor sağ olsun.
Tabii flörtleşmenin faydalarından daha fazla yararlanmak için bazı taktikler de var. Mesela şöyle diyor araştırmalarda. Biriyle flört edeceğiniz zaman o kişiyle normalde iletişiminiz varsa onunla ilgili eski anılarınızdan muhabbet açarak flörtleşme çalışırsanız süreç daha çok ilerliyor ve daha derinleşiyor flörtleşme. Yani karşılık alabiliyorsunuz.
Lan bu yayını keşke 15 yıl önce çekseymişiz. Bak bu taktikler neyse bambaşka bir şey olur. Düşünsene bambaşka şeylerden bahsedeceksin.
Ne yapacağız? Herkesle flörtleşiyoruz.
Bizim Murat Hoca'ya gidip eski anılarımızı bassam. Yanlış yerde yapıyor.
Mesela başka bir etken bence çok enteresan. Mevsimler flörtleşme üzerinde oldukça etkin bir durum. Şimdi
bahar ayları.
Evet, bahar ayları ve güneşli havalar, özellikle güneşli havalar flörtleşme ihtimalinizden pozitif sonuç almanızı destekliyor. Araştırmada iki gruba ayırıyorlar. Birinci grup gidiyor kadınlarla güneşli günde buluşmaya çalışıyor. Evet. Kadınlar hep buluşmayı kabul ediyor, numaralarını veriyorlar. İkinci grup da yağmurlu bir günde deniyor aynı şeyi. Yağmurlu günde tamamen tersine dönüyor süreç.
Ya havanın zaten insan kararları üzerinde acayip fazla etkisi var. En rasyonel kararlar, yatırım kararları. Buna ilişkin de bir çalışma yapılmış. Güneşli havalarda çok daha riskli yatırım kararları alıyor insanlar. Ama kapalı havalarda çok daha az riskli alıyorlar. Çünkü hava o kadar etkili ki insan davranışlarında. Şimdi konu çok uzatmak istemiyorum. Araştırmak isteyenler şuna baksınlar. Embodied cognition diye geçiyor bunlar. Embodied cognition dış etkenlerin bizim verdiğimiz kararların ne kadar etkili olduğunu gösteren çok ilginç çalışmalar.
Ve bahar ayına da girdiğimizi düşünürsek bence bunlardan fayda alabilirsiniz.
Ya bak şu akademik linki dinleyen bir bekar gerçekten hayatta elde edemeyeceği bilgiler elde etmiyor. Bak bilgilere
bak. Hem zenginleşebilir, sevgili bulabilir, daha çok flörtleşebilir. Biz harikayız ya. Biz ilk beşe değil, birinci sıraya oturmalıyız
ya. Az önce ben bu cümleyi kurarken kendim utandım ya. Çok kötü kalkınca cümlesi gibi oldu. Vazgeçtim burada. Ama hakikaten şaka bir yana. Şimdi bu bölümü dinlesem en kötüsünden şu bence çok güzel bir bilgi. Flörtleşeceğim birisiyle bir, öncelikle geçmişe ilişkin konular açmaya çalışırım. İki, güneşli havaya denk getirmeye çalışırsa.
Üçüncü taktiği de söyleyeyim mi hocam?
Üçüncü, Winnie the Pooh izlemek. İşte ben söyledim onu en başta.
Olmuyor hocam. Winnie the Pooh olmuyor. Siz o taktiklerle yürüdüğünüz için olmadı. Şimdi geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi flörtleşme sürecinde en çok istenilen şeylerden biri konuşmaya başladığınız kişinin numarasını alma sürecidir.
Tamam.
Araştırmacılar flörtleşme sürecinde nasıl numarayı alabiliriz diye bunu araştırmak istiyor. Hı-hı. Gene iki gruba bölüyorlar erkekleri. Tamam. Ve kadınlardan numaralarını istemeye. Random olarak hem.
Tamam.
Normal sosyal bir ortamda. Birinci grup gidiyor kadınlardan direkt hani ya merhaba ben şu sizden hoşlandım numaranızı verir misiniz diyor. Karşılık alamıyor ama.
Genelde alamıyor tamam.
İkinci grup ise şöyle bir görev veriliyor. Karşındaki kişiyle tanışırken temas edin. Mesela koluna dokunun hafifçe. Elinizi uzatın. İkinci grupta bunu deniyor numara isterken ve şu ortaya çıkıyor. Koluna dokunan yani bir şekilde temas hafif fiziksel temas uyguladığı kişiler daha güvenilir hissediyor karşısındakini ve numarayı paylaşıyorlar.
Oo çok iyi. Bir dakika bunun üzerine ben de bir şey veriyorum. Daha önceki çalışmada farklı çalışmada biliyoruz ki sizi kendine ne kadar benzetiriz o kadar hoşlanma ihtimalini arttırır. Söylediklerini belli oranda tekrar etmek son söylediklerini koluna dokunmak mı? Ha, evet. Koluna dokunmak şeklinde evet diyor. Taktiği yapıyor burada ya evet diyor. Dolayısıyla bunu yaparsanız da karşı tarafı etkilenme ihtimalini arttırıyorsunuz.
Ve mesela araştırma süreçlerinde şu çıkıyor. Ya herkesin belli başlı paternleri var. Bazı hareketler var. Flörtleşmeyi ayırt edebileceğini. Çünkü bazen bir insanın sizinle flörtleştiğini anlamayabilirsiniz. Yani net olabilir. Bu noktada araştırmacılar şunu gösteriyor. Başını hafif şekilde yana eğme. Şöyle gösteriyorum şu an. Göstermek ama.
Kamera çektiğini de zannediyor hocam.
Evet yani şöyle falan diyorum.
Kameranın hafızası bitti canım.
Hafif başa yana eğilip gözlerinizin içine bakarken konuşurken sürekli gülümseme süreci flörtleşmenin en belirgin fiziksel yansıması olarak
kafaya yana eğip şey yapıyorsa o çok
aynı
iyi.
Zamanda saçlarla oynama falan da bazı çalışmalarda flört saçlar hareket olarak biliyorum.
Burada şunu da söyleyelim hocam. Kadınlar bir flörtleşme durumunu erkeklere göre çok daha iyi algılayabiliyorlar. Bir erkeğin ona asılması ya da iki başka insan birbirinden hoşlanıp hoşlanmaması noktalarında kadınlar çok daha etkili bir anlama kapasitesine sahip. Erkekler bu konuda gerçekten öküz diyoruz ya gerçekten öküzler. Dolayısıyla bir erkek bir kadına hoşlanırsa büyük oranda anlıyor kadın bunu. Ama bir kadın erkekten hoşlanırsa çok duymuşsunuz öküz seni seviyorum falan deme laflarını bile çok duymuşsunuzdur. Bu çok yaşanan bir şey. Buradan aklıma bir tane şey geldi ya dur onu anlatacağım. Biz üniversitedeyken sefer bir tane kız var. Kız da sınıfın en güzel kızlarından bir tanesi. Bizim arkadaşımız var adı Osman olsun. Bir tane daha arkadaşımız var onun da adı Birkan olsun. Kızın adı da Hazal olsun tamam mı?
Tabii.
Şimdi bizim Osman kızın ondan hoşlandığını düşünüyor. Bir de Birkan var. Birkan'la bunlar üçü çıkıyorlar dışarıya. Ama Birkan gece boyu gitmiyor. Bana da bizim işte Osman diyor ki ya Beyce diyor çocuk da gitme lan defolsa gitse de hani biz kızla baş başa kalsak başımızdan ayrılmıyor bilmem de falan fişman. Bana sürekli o gece yazıyor. Biz de Birkan'la ev arkadaşı, Osman'la ev arkadaşıyız bu arada. Neyse yazıyor bilmem de falan fişman. Sonra eve bir gittim. Birkan'la
tahmin ettim
kız öpüşüyorlar. Bizim Osman onlara gitar çalıyor. Lan ne oldu Osman dedim. Hani kız sana hoşlanıyor. Oğlum dedi yolda giderken kız bir anda döndü. Demiş ki anlamıyor musun manyak senden hoşlanıyorum. Kız da çok güzel bir kız bu arada. Birkan da tipsiz. Bizim Osman daha yakışıklı. Kız bir anda senden hoşlanıyorum diye bağırmış. Deli misin çıldırıyorum anlamıyor musun falan pişman diye. Meğerse bizim Birkan'dan hoşlanıyormuş. Bizim salak Osman da kızın kendine hoşlandığı zannediyor. Bu kadar anlamıyor evet.
Ama normal araştırmalarda ne diyor biliyor musunuz
ne diyor?
Hocam?
Birkan anlar mı diyor?
Genellikle kadınlar flörtleştiği süreçte bunu kabul etmiyorlar. Yani karşı tarafa belli etmeden flörtleşiyorlar. Yani başkası sorduğunda da bunu kabul etmiyorlar. Hayır ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama erkekler aksine flörtleştiğinde her türlü belli etmeye çalışıyorlar. Ve kadını tapa çıkartıyorlar hayatında flört dönemlerinde. O yüzden uzun ilişkiye geçildiğinde flörtleşme heyecanı bittiğinde ilişkiler durağanlaşıyor ve ayrılık süreci hızlandırılıyor.
Vay arkadaşlar olan erkeği oluyor gene ya.
Peki hocam şunu biliyor musunuz şimdi? Aslında flörtleşme artık günümüzde sadece böyle bireysel çabalarla ya da yüz yüze olmuyor. Online dünya var ve bir sürü flörtleşme sitesi var.
Burada da diğer sponsorumuz. Böyle anlayın. Oğlum ben bazen izliyorum iki sponsor var ya.
Hocam dünyada 91 milyon kişi çöpçatanlık uygulamalarını kullanıyor. Sadece sevgili bulmak için değil ve de. Hani günlük birileriyle yazışıp flörtleşmek için de yapıyorlar. Ve bir flörtleşme sitesi Tagit diye ismi var. Hangi ülkelerin daha çok flörtleşme eğilimi gösterdiğine yönelik
Brezilya,
bir araştırma yapılıyor.
Latin ülkeleri.
Hayır diyor ki en çok Türk erkekleri insanları bu konuda darlıyor
hadi
diyor.
O öyle.
Bir Türk erkeği ayda ortalama 173 tane arkadaşlık isteği atıyormuş.
Sağa kaydırıyor.
Türk erkeklerini bu uygulamayı kullananlar için söylüyorum bunu. Mısır, Fransa ve İtalyan erkekleri takip ediyor. Kadınlarda ise Ukraynalı ve Amerikalı kadınların daha flörtöz olduğu belirtiliyor. Ama şöyle bir şey var. Diğer genel yapılan hani anket çalışmalarına baktığımız zaman dünya çapında en flörtöz ülkelerin ilk sırada Yunanistan var.
Allah Allah.
Çok enteresan geldi bana da. İkinci sıra İtalya, üçüncü sıra Mısır.
Mısır ne alaka?
Mısır benden, ben olsam başı hep İtalya'ya koyarım. Nedense kafamda erkekler onlar da öyle. Evet.
Bu arada bak yine bak sen bilimsel kısmına ben anılarımla giriyorum. Eskiden bu
hani... Bir gün İtalya'dayız. Bebe bana yürüyor.
Bence onlar flörtöz. Bu eskiden şey var, nickler vardı hani böyle sitelerde. İşte evet. Zurna'da falan şu an. O zaman bizim flört taktiğimiz şeydi. Kız, çünkü herkes kızları yazıyor. Merhaba.
Ya böleceğim ama arada da kullandığınız uygulamaları söylemeniz.
Mülçeçe'de başka bir şey yoktu ki o zaman. Yonca monca. Orada nickler var atıyorum işte. Ne olsun, Firavun'un kızı. Firavun'un kızı bilmem ne. Orada şey yapıyorduk biz. Taktik olarak şunu geliştirmiştim. Hazır mıyız erkekler? Firavun'un anlamını yanlış söyleyerek yaklaşıyorduk. Hani Firavun Mısır şey değil de. Aa Firavun Yunanlıların şeytanları değil mi? Ne kadar ilginç bir dik. O da şey diyordu. Hayır gerizekalı, o böyle değil. Biz de bunun sayesinde flört ediyoruz. Ama gerçekten. Ancak böyle muhabbet açtırabiliyorduk kıza. Çünkü o kadar çok yazan oluyorduk. Biz 173 baksana. O zaman 2873'tü. Herkes kızlara yazdığı için. Bu şekilde yanlış bir bilgi üzerinden kızı provoke edip onunla iletişim başlatıyorduk. Ve ben öyle kaç kız tavladım biliyor musun?
Kaç?
Sıfır. Sonra Minidupul taktiğime geri döndüm. Minidupul daha iyi.
Gerçekten çok kötü ya.
Ama yine zaman muhabbet ediyorduk ya. İnternet kafeye para veriyorduk bir de çok şükür.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet muhabbet ediliyor şimdi. Bu hani gençlik dönemlerindeymiş gibi konuşuyorsunuz. Ama aslında günümüzde kendine ait bir partneri olan insanlar da bu davranışı çok fazla yapıyor. Ve araştırmacılar şuna bakıyor. Başka bir insanla hani cinsel sürece gitmese bile flörtleştiğinizde yakalanırsanız ne tepki verirsiniz? Ya da yakalarsanız diye
tamam,
bunu araştırıyorlar.
Doğru olan ne? Doğruyu veriyor musun? Ne tepki verdiğimizi mi söyleyeceksin?
Tepkileri söyleyeceğim ama önce kişiye bu suçu işletiyorlar araştırmada.
Aa ne güzel evet, araştırmalar var
be. İki gruba bölüyorlar. Kadınları da erkekleri de. Bu ve bunları çok çekici. Kadın ve erkeklerle önce yemeği çıkartıyorlar.
Çok güzel.
Orada bu kişiler hem İlk yemekte çekici erkek ve kadınlarla flörtleşiyorlar ve ayarlanan bu kişiler bunlarla yoğun bir şekilde flört etme çabası sergiliyor görüşme tamam. sürecinde. Aynı zamanda çekici olmayan kadın ve erkeklerle de flörtleştiriyorlar. Ardından bu kişileri tekrardan bir şey alıyorlar, deney alıyorlar ve partnerinizin sizin yaşadığınız bu süreci yaşasa affeder misiniz, affetmez misiniz?
Oğlum bu ilişki bitirir. Böyle bir çalışma mı olur ya?
Bence çok iyi bir çalışma. Çünkü şu ortaya çıkıyor. Flörtleştiğiniz kişi çekici olup olmaması süreci değiştiren bir etken olarak karşımıza tamam. çıkıyor. Eğer erkekler çekici bir kadınla flörtleştiyse kendi partnerleri bunu yaparsa kabul etmeme eğilimi sergiliyorlar.
Ama çirkin bir kadınla eşleştiyse kabul eder mi?
Eşleştiyse evet bu etkilemiyor. Hani affetme olasılıkları daha yüksek oluyor. Kadınlara baktığımızda ise kadınlar çekici erkeklerle flörtleştiğinde eşleri de aynı şeyi yaparsa affetme eğilimi göstermeye başlıyorlar.
Niye? Ne alaka?
Acıyorlar onları hocam. Erkeklerde özgüven yükseldiği için kendi eşlerini daha küçük görme eğilimi başlıyor ve affetmeme davranışı ortaya çıkarken kadınlar daha çok vicdan azabı çekip eşlerini üzüldüğü için eşlerini daha kolay affediyorlar.
Aa.
Kendileri aynı suçu işlediklerinde ama.
Wow.
Çok oğlum. Enteresan değil mi? Gerçekten insan olup farklı yani.
Gerçekten oğlum erkek kadın beyin ne kadar farklı çalışıyor ya. Kesinlikle. Gerçekten çok farklı çalışıyor. Nasıl? Videomuzun sonunda daha sonraki şey podcast'ın sonunda da herkesin bildiği bir kere. Erkek ve kadınlar çok farklı varlıklar. Birbirimize anlayışlı olalım o yüzden. Ama evet şimdi podcast'ı bitirmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü teknik olarak yetersizliklerimiz var. Video çekemiyoruz. Ses kaydı alacak bilgisayarımızın şarjı bitmek üzere. O yüzden burada bitiriyoruz. Ama bitirirken şunu da söyleyeyim. En başta söylemeyi unuttuk. Merve hocamız İrlanda'ya gitme hazırlıkları içerisinde. Evet. O yüzden şimdi aramızda değil. Ama gitmeden mutlaka birlikte yine podcast çekeceğiz. İrlanda'da arada merhaba nasıl ya şeklinde repliklerin olduğu ses kayıtlarını.
Buraya editleyeceğiz.
Podcast'ımıza ekleyeceğiz. Ama bir yılına gidiyor. İnşallah daha sonrasında da aramıza tekrar dönecek. Bir de evimdeki psikoloğa tekrar teşekkür ederim evet. bize desteklerinden için. Bir de son olarak bu flörtöz yapılar vardı. Evet. Onların anketlerini de web sitesine ekleyeceğiz.
Web sitemize İnşallah. Girerek sizlerin nasıl flörtöz davranışlar sergilediğinizi, ya yani ben acaba hangi flört türüne giriyorum dediğiniz davranışları tespit etmek istiyorsanız akademiklink.net'e
gelebilirsiniz.
Girip oradan ölçebilirsiniz.
Psikolojik sorununuz varsa da evimdeki psikoloğa gidip bunlardan kurtulabilirsiniz diyoruz ve podcast'imizi burada bitiriyoruz. Tüm destekleriniz için çok teşekkürler. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ilk 5'te de sapasağlam durmaya devam edeceğiz.
Sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ederiz.
Oh.